Ayrım 7.
Benim için yaşadıklarımı bilince çıkartmak, ayrıntılarda saklı anlamını keşfetmek, sindirmek için verdiğim molalardı, yalnız anlar. Bütün paradoksal görüntüsüne karşın, geçmişte de en çok Nilgün'le beraber olmak istediğim halde, yalnızlığı en çok onunla birlikteliğimde arıyor ve özlüyordum. Geçmişte bunu, ona karşı hissettiklerimin karışıklığı, belirsizliği olarak yorumluyordum. Oysa şimdi onunla paylaştığım anların duygusal yoğunluğunun, gerginliğinin, ayrıntılardaki zenginliğinin bir sonucu olduğunu görüyorum. Yaşadığımız kimi güzel ve yoğun anların sonunda ya da ilgisiz bir yerinde birdenbire içimi kaplayan o yalnız kalma isteğine bir türlü anlam veremezdim. Kimi zaman çeşitli bahanelerle bir yolunu bulup, yalnız kaldığım zamanlarda da yine onu, yaşadıklarımızı düşünürdüm. Verdiğim ilk kısacık molada daha terim soğumadan ona koşmak için can atardım. Çoğu zaman onu bıraktığım yerde bulamamanın verdiği kırgınlık ve kızgınlıkla ne anlama geldiğini bir türlü çözemediğim duygularıma ilişkimizin aleyhinde anlamlar vermeye başlardım. Beni benim istediğim gibi sevdiğinden hiçbir zaman emin olamamıştım. Kafasında nasıl bir imajım olduğunu hiçbir zaman anlayamamıştım. Etrafımızda yaşanan bütün aşkların hassaslık ve nezaketle örtülen bir duyarlılığın ürünü olduğunu gördükçe bizim yaşadığımızın başka bir şey olduğunu düşünürdüm. Etrafımızdaki bütün ilişkilerde insanlar birbirlerini olumlamak için hiçbir fırsatı kaçırmazken biz sürekli yetişmeyi, birbirimizi incitmeyi tarz olarak seçmiştik. Kendi adıma konuşacak olursam, ona karşı hissettiklerimden kimi zaman o kadar çok korkuyordum ki, kendimi bütün varlığımla ona verme isteğini kırmak, yok etmek için kendimle mücadele ederken, kendimi onunla didişirken, yaptıklarına muhalefet ederken buluyordum. İçinden çıkamadığım, bir türlü üstesinden gelemediğim yıpratıcı duyguların basıncı, rahat bir soluk alabilmek, dinlenebilmek için beni ilişkinin dışına doğru sürüklerken, peşimden gelmek için bir adım bile atmayacağını biliyor olmanın yarattığı burukluk ve kızgınlıkla geri dönüş köprülerimi birer birer atıyordum. Yaptığım tek şey, çekeceğim acılara karşı kendimi korumak için aldığım önlemlerdi. Kendisini yalnızlıkta çoğaltan bir ayrılığın ilk günleriydi daha. Ona dönmek için duyduğum özlemi başka ilişkilerde boğmaya çalışıyor, hiç önemi yokmuş gibi takındığı tavırlarıyla kırdığı gururumu onarmakla vakit geçiriyor, edinmeye çalıştığım yeni alışkanlıklarla kendimi avutuyordum. Ayrılığa ilişkin söylenmiş tek bir kelime yoktu orada da. Ama ayrılık takviminin, ilişkimizin güzel anlarının fotoğraflarından oluşan sayfaları birer birer koparılmaya başlanmıştı. Hangimiz vermiştik bu kararı bilmiyorduk ama ayrılmıştık işte. Başlangıçta ikimizin payına da eşit roller düşerken bu ayrılık oyununda çok geçmeden onun İstanbul'u terk edip bir başka kente yerleşmesiyle rollerimizin ağırlığı farklılaşmıştı. Hiç tereddüt etmeden, neden, niçin demeden kabullenmişti ayrılığı. Bulunduğu ucundan tutarak hırsla çekiştirip durmuş ve artık çözülmesi imkansız karışmış bir yün yumağı haline getirmişti. Kıskançlıklarım, zayıflıklarım, kızgınlıklarım ve başka kadınlara olan günübirlik ilgilerimle kundaklayıp ben getirmiş olsam bile ayrılığı aramıza, alıp büyüten ve gelişimini bizden bağımsız sürdürebilecek bir duruma getiren o olmuştu. 6 yıl boyunca girdiğimiz ilişki artıklarıyla beslenmişti ve artık karşı koyamayacağımız kadar güçlenmişti. Duygusal gerginliğimin ve düşünsel yoğunluğumun verdiği yorgunlukla uyuyakalmıştım. Zil sesiyle uyandığımda zaman mekan boyutlarını yitirmiş bir şaşkınlıkla eşyalara çarpa çarpa kapıyı bulmaya çalıştım. Kapıyı bulmam zamanımı aldığı için kapıyı açtığımda evde olduğumdan umudunu kesmiş bir suratla karşılaştım. Zaman, mekan, koordinatlarımı düzenlememi geciktiren bir ifadeyle duruyordu karşımda. Nerede duracağını bilemediğim hırçınlıklarının habercisi olan bir ifadeyle evde olmasaydın görürdün diyerek girdi içeriye. akşama ilişkin yaptığı programların etkisiyle oldukça neşeliydi. ''Hadi hazırlan, yemeği dışarıda yiyeceğiz, sonra arkamdan laf edersin.'' dedi. Ve benim fikrimi bile almadan hazırlanmak için gitti. 10 dakika sonra döndüğünde gözlerimi kamaştıracak kadar güzeldi. Şimdiye kadar onu bu halde hiç görmemiştim. Etekleri dizlerinin üstünde, bütün vücudunu saran siyah tek bir parça elbise giymişti. Omuzlarından aşağı dökülen, elbisesiyle aynı parlaklıktaki siyah saçlarının nerede bittiğini kestirmek zordu. Bir su duruluğundaki beyaz teni çok daha dikkat çekici bir halde ışıldayarak alnından ayak bileklerine doğru akıyordu. Tegel Gölü'nün kıyısında beyaz bir balina şeklinde inşa edilmiş Moby Dick isimli bir restoranda yemek yedik. Yemek boyunca Almanya'da yaşadığı günlerden konuştuk. Neşesi yerindeydi. Bu nedenle komik ve neşeli anılarını anlatıyordu. Yemekte içtiğimiz şarap ve onun gerçekten de son derece komik anılarıyla gülmek ikimize de iyi gelmişti. Rahatlamıştık. Kendisini sakınmadan ağız dolusu gülmesini özlemiştim. Bu hali hoşuma gittiği için 6 yıllık ayrılık boyunca biriktirmiş olduklarımın içinden en gülünebilecekleri bulup çıkarıyor ve yaptığım ekleme ve çıkartmalarla onları daha da komik hale getirip anlatıyordum. Zamanın nasıl geçtiğinin farkına varamamıştık. Zaman onun kahkahalarıyla kanatlanıp uçmuştu sanki. Restorandan çıktığımızda hava oldukça serin olmasına rağmen göl kıyısında ufak bir yürüyüş yapma teklifimi geri çevirmedi. Romantik filmlerin klişeleşmiş duygusal kıyı yürüyüşleriyle hiç alakası yoktu bu ufak göl kıyısı yürüyüşünün. Ne ayın göle vurmuş şavkı, ne yıldızlar, ne de ufak ufak salınır tarzda yürüyüşten eser vardı. Çok az ilişkide karşılığını bulmuş şaklabanlıklarımla onu kahkahalara boğmuştum. Ve şımarık yeni yetmeler gibi dolanıp durmuştuk. Neşeyle birlikte gün boyunca ağırlığını hissettiğim duygular da dağılıp gitmişti. 6 yıllık ayrılığın yarattığı soğukluk, yarattığımız neşenin sıcaklığında erimeye başlamış, bunun verdiği rahatlıkla böyle anlarda geçmişte de sıkça yaptığımız gibi birbirimizle uğraşmaya, birbirimizi kızdırmaya başlamıştık. Şaka parantezine alınmış bir anın keyfini yaşıyorduk. Hayatın olağan akışı içinde gündelik psikolojimizin belirlediği, tahammül sınırlarımıza çarpıp paramparça olabilecek takılmalar, kızdırmalar, alaya almalar, şaka parantezine alınmış bir anın güvencesi altında sadece gülmemize yardımcı oluyordu. Birbirimize ilişkin gözlemlerimizin gücüyle oluşturduğumuz karikatürlerimize gülüp duruyorduk. Üşümüştük ve kahkahalarımızın hızı kesilmişti. ''Arabaya doğru yürürken böyle bir şeyi sadece seninle yaşayabiliyorum, biliyor musun?'' demişti. Bu, yaşadığımız bütün hafifliğin sonuna geldiğimizin habercisiydi sanki. Arabaya bindiğimizde saat oldukça geç olmuştu. Ama bir yerlere uğrayıp biraz daha içmeye karar vermiştik. Kreuzberg sınırlarında alternatif Alman gençlerinin gittiği Via Linden isimli bir bara gittik. Barmenlerinden biri açtığı sergilerden birine ön ayak olmuştu. Göl kıyısındaki neşemiz yerini hantal bir suskunluğa bırakmıştı. Alman, Türk karışık, tanıdığı bir sürü insan gelip oturmuştu masamıza. Böylece artık ona sormadan edemeyeceğime karar verdiğim sorularım biraz daha gecikmiş ve sayıları alkolle biraz daha artmıştı. Etrafımızdaki insanlarla ilişkisindeki duygusal tonları yakalamaya çalışıyordum. 6 yıl sonra bile bunu becerebiliyordum. ''Bunu sevmiyorsun galiba. Bunun sana ilgisi var galiba. Şu herifle bir ilişkin mi oldu? Beni kıskanmışa benziyor.'' gibi sorularımla da gözlemlerimi anında dışlaştırmıştım. ''Sen hiç değişmeyecek misin?'' demişti. ''Sen değiştin mi?'' diye cevap vermiştim. Hayır dediğinde ben niye değişecekmişim diyerek geri dönülmesi imkansız bir zıtlaşmanın eşiğine kadar getirmiştim gecemizi. Böyle bir şeyin olmasını hiç istemediğim için ne olur zıtlaşmayalım. Ben çok değiştim ve senin de değiştiğini sanıyorum dedim. Uzattığım eli hemen kabullendi ve gülerek bence biz hiç değişmeyeceğiz dedi. Bu sözüyle aslında o gece olacaklara ilişkin doğru bir öngörüde bulunmuştu. Eve dönerken saat oldukça ilerlemişti ve ikimiz de iyice sarhoş olmuştuk. Ona dokunmamak için ellerimi zor denetliyordum. Onu çok istiyordum. Ama korkumu da yenemiyordum. İlk kez arabada eve giderken o kadar canlı bir şekilde farkına varmıştım. O, benim için o olmaktan öte bir anlama ve öneme sahipti. O bendim. Hayatımın en yoğun duygularını bütün karmaşasıyla beraber yaşadığım, bir türlü içinden çıkamadığım duygularımın ta kendisiydi. Sevgim, kıskançlığım, nefretim, tutkum, korkum, bir kadına verdiğim bütün değerlerin toplamı, bütün hiçlemelerimin özeti gibiydi. Ve asla sonunu getiremediğim yarım bırakılmış bir roman. Seneler sonra kalemi elime almaktan korkuyordum. Bir kenarda kaldığı sürece, yarım bırakılmış en güzel romanım olarak beni aldatmasını, bir kez daha beceremiyor olmayı görmenin kahredici üzüntüsüne tercih ediyordum. 6 yıl boyunca birbirimizi hiç hesaba katmaksızın oluşturduğumuz hayatlarımıza ve ilişkilerimize dönüp bakma cesaretini yitirmiştim. Aradan 6 yıl geçtiği halde, ilk günün akşamında hissettiklerim, 6 yıllık bir zamanı nasıl bir yanılsamayla ördüğümü açığa çıkartıyordu. Eve girer girmez salondaki kanepeye uzanmıştı. Ben de karşısındaki koltuğa oturmuştum. "Sarhoş oldum galiba," dedi. "Yaşlanıyorsun artık," dedim. Doğruldu ve elini ağzına götürerek banyoya doğru yöneldi. Ama ayakta zor duruyordu. Kolundan tutup banyoya götürürken hole kusmaya başladı. Başını tutmaya çalışırken elleriyle beni itip kovmaya çalışıyordu. Üstü başı kusmuk içinde kalmıştı. Kendini banyoya attı ve kapıyı kapattı. Onu bu halde hiç görmemiştim. Mutfakta bulduğum kağıt ve bezlerle holdeki kusmuğu temizlemeye çalıştım. Hiç iğrenmediğimi fark ettim. Oysa buna benzer durumlarla ilk defa karşılaşmıyordum. Ve her başıma geçti, olay mahallinden bir an önce uzaklaşmak için hiçbir nezaket kuralını takmazdım. Holdeki kusmuğu temizledikten sonra ona kahve hazırladım. Ben mutfaktayken yüzü ve saçları ıslanmış, gecelik giymiş olarak makyajı akmış, dağınık bir suratla gelip "Çok özür dilerim, geceyi mahvettim. Bütün mideni ayağa kaldırmışımdır," dedi. Aksine ne kadar sevimli gelmişti o hali bana. Gözünün etrafına bulaşan rimelleriyle gözleri çok güzeldi. Kahvesini eline tutuşturup kanepeye götürdüm. Yanına oturdum. Süklüm püklüm bir halde başını omzuma yasladı. Kahvesini içene kadar öylece sessizce oturduk. Tek kelime etmedik. Biraz kendine gelmişti. Kanepenin kıyısına oturup uzanmasını sağladım. Başucunda oturuyordum. Saçlarını okşamaya başladım. 6 yıllık bir hasretle saçlarını okşuyordum. Elimi tuttu. O dokunuşu öylesine özlemiştim ki bütün tenim ürperdi. Başka hiçbir dokunuşun tattıramayacağı bir duyguydu bu. Kalbinin hızlanan atışını ellerinden hissediyordum. Elini kaldırıp kurumuş gül lekesine doyasıya baktım. Dudaklarımı üstüne koydum. "Gülünü soldurmuşsun," dedim. Güldü. "Senden nefret ediyorum," dedi. Bunu öyle bir hırsla söylemişti ki o anlık nefreti gerçekten hissetmiştim. Yıllar sonra geliyorsun ve yıllarca didinip uğraşıp bir fıçıya tıkıp üstüne oturduğum zaaflarımı, hayvanlarımı, tutkularımı fıçının kapağını kaldırarak yeniden serbest bırakıyorsun. Neden geldin? Bittiğini sandığımız hiçbir şey bitmemiş işte. Bunu mu merak ediyordun? Ne olacak sanıyorsun, ha? Her şeyi unutacağımızı, 6 yıllık hayatlarımızı bir çırpıda yok edebileceğimizi mi sanıyorsun? Birbirimize karşı hissettiklerimizi anlatabilir misin bana? Bitmeyen sevgimiz filan değil. Seneler sonra bizi burada buluşturan ne biliyor musun? Suç ortağı 2 katil gibiyiz. Suç işlediği yere dönen 2 katil. Beraberce boğazladığımız ilişkimizin kanı bizi çeken, anlıyor musun? Anlıyor musun? Cevap ver. Bunları söylerken ellerimi sıkıca kavramıştı. Öylesine sıkıca tutuyordu ki canımı yaktığının farkında bile değildi. Ağlamaya başlamıştı. Senden nefret ediyorum, senden nefret ediyorum diye ağlıyordu. Gün boyunca ona karşı hissettiklerimle o kadar kırılgan bir hale gelmiştim ki, söyledikleri her şeyi paramparça etmeye yetmişti. En değerli hazinelerini bırakarak kaçtıkları, savaş meydanına yıllar sonra geri dönen iki yorgun savaşçının, harabeler arasından kurtarılacak bir şeyler ararken, yıkıntıların tazelediği anılarıyla yeni bir savaşın eşiğine gelmesi gibi bir durumdu o anda yaşadığımız. Ama yıllar sonra yeni bir savaşı göze alamayacak kadar yorgun ve acılıydık ikimiz de. Elleri hala ellerimi sıkı sıkı tutuyordu. Ne söyleyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyordum. Daha doğrusu ne yapmam gerektiğine karar veremiyordum. Gözyaşlarının ıslattığı yanaklarından öpmeye başladım. Bir yanımla yumuşak yumuşak bütün bedenini sabaha kadar öpmek isterken, diğer yanımla ısırarak parçalamak istiyordum onu. Sevgi, nefret, tutku, kızgınlık ve hüzünden oluşan ağır bir bulamacın içine doğru çekiliyorduk. 6 yıl boyunca bütün sevişmelerin neden hep bir anlamsızlığa dönüştüğünün cevabını bulmuş gibiydim. Gözyaşları içinde, harabeler arasında saatlerce büyük bir tutku ve heyecanla seviştik. Sabah uyandığımda yanımda yoktu. Gitmişti. Sehpanın üzerinde bir not vardı. Bir çocuk gibi uyuyorsun. Kalktığımı duymadın bile. Kilisenin çanları çalıyor. Uzun zaman uyuyuşunu seyrettim. Mutlu musun, acı mı çekiyorsun anlaşılmıyor. Mutsuz bir çaba bu. Birbirimize acı çektirmekten başka bir şey gelmez elimizden. Geçmişi düzeltmedikçe acılarımızı da yok edemeyiz. Batık bir aşktan kurtardığımız bu güzel gönle yetinelim. Şu anda gözlerini açmandan korkuyorum. Seninle konuşmaktan korkuyorum. Bitti artık, geride kaldı. Geçmişi kovalamaktan başka bir anlamı olmayacak yaşadıklarımızın. Anahtarı sehpanın üstüne bırakıyorum. Evde istediğin kadar kalabilirsin. Ayrılırken paspasın altına bırak. Batık gemi o kadar derinlerde ki, vurgun yemeden bir gün daha kurtarmamıza imkan yok. Hoşça kal, yedik zaman dalgıcı.